Ayrım 14.
Ben öylece oturuyordum. Bekliyordum, aşağı yukarı gidip geliyordum. Sinirliydim ve hiddetten köpürerek sonunda yatağa giriyordum. Benim dışarıyla tüm bağlarım kopuktu ve yalnızdım ve hiç kimseye yönelemiyordum. Zira herkes yeni evli ve mutlu olduğumuzu düşünüyordu. Her günkü temizlik, alışveriş ve yemek pişirme, öğlenleri üç çeşitli bir menü sunmalıydım. Beni yoruyordu. Ev harçlığını paylaştırmakta zorluk çekiyordum. Annesi bir defasında bana, İngiliz ev kadınları da her sabah yataklarını havalandırıyorlar mı? İsviçre divitinlerinin her sabah kar yağıyor gibi özel olarak havalandırılması gerekiyor. O masalı biliyor musun? Yastıkların da silkelenmesi lazım. Bir İsviçreli kadının daha kocası işe gitmeden nevresimlerinin camdan sarkması gerek. Yatakların altında ve köşelerde toz olamaz. Senin daha birçok şeyi öğrenmen lazım. Sen bir ev idaresi okuluna gitmeliydin. Zira Tobias kusursuz gömleklere ve jilet gibi ütülenmiş pantolonlara çok önem verir. Kariyerini düşünmesi gerek diyordu. Bir gömleği ütülemek için ne kadar zamana ihtiyacınız var diye soruyorlardı bana ev idaresi okulunda. Sadece 15 dakika şeklinde cevap veriyordum. Bu yeterli değil ve övünülecek bir şey de yok. Bana tam olarak bir gömlek nasıl ütülenir iyice öğretiliyordu ve bunun için 20 dakikadan daha fazla zaman gerekiyordu. Benim epey alıştırmayla kısa zamanda kusursuz ütülemeyi öğrenebileceğim söyleniyordu. Benden beklenen bir sürü beceriyi öğrenmek için epey çaba harcıyordum. Annesine telefon edip onun en çok sevdiği yemekleri soruyordum. Saat 12'de o eve geliyor, dosdoğru yemek masasına gidiyor ve oturup bekliyordu. Ben genellikle son dakikada meydana gelen kazaları önlemek için koşturup duruyordum. Onun sessiz bekleyişi beni sinir ediyordu. Hazır çorba olduğu zaman çorbadan yakınıyordu ve annesinin çorbalarını övüyordu. Tatlıyı servis yaptığımda ise acele kahveyi getirmemi rica ediyor, benim yüzümden zaten geciktiğini söylüyordu. Mutfakta ise kahvenin ne açık ne de koyu olması, aksine tam onun istediği gibi olması için dua ediyordum. Daha sonra mutfaktaki yıkanması, kaldırılması gereken o inanılmaz karmaşanın önünde duruyordum. Akşam yemeğinde her şey yeni baştan başlıyordu. Ondan sonra Tobias tekrar arkadaşlarıyla buluşmak için ortadan kayboluyordu. Niçin dudaklarında bir tebessümle eve gelemiyordu? Ya da bir defasında çiçek, çikolata veya bir kitap olsun sürpriz olarak getiremez miydi? Küçük bir cesaretlendirme iyi gelirdi. Daha önce hiç yemek yapmamış ve onca ev işini görmemiştim. Niçin mutfağa gelip benimle sohbet etmiyordu? Zaman kazanmak için tabakları masaya taşımıyordu. Bir beceriksizlik yaptığım zaman bana küfredeceğini, bunu şakayla karşılamıyordu. Ya da benimle işi hakkında konuşamıyor. Gününün bu bana yabancı olan bölümü işi hakkında konuşmuyor. O sıkıcı gazeteyi neden bir tarafa bırakamıyordu? O zaten çok az olan, birbirimizi ayırmamız gereken dakikaları meşgul ediyordu. Niçin evlendiğimizden beri işe gitmek için acele etmeden önce öpmek ve sarılmak için beni kanepeye çekmiyordu? Kaçıp kurtulmayı düşünüyordum ve bir defasında ona benim yaşımdaki diğer genç insanların yaptığı gibi yürüyüşe gidip gidemeyeceğimizi soruyordum. O alaycı oluyor ve benim çocukça fikirlerime gülüyordu. Benimle karşılaştırıldığında o yaşlı ve korkunç mantıklıydı. Babamla ilgili hatıralarım hala çok canlıydı ve geceleri benimle yaptığı o korkunç şeyleri hatırlıyordum. Ben hep evliliğin dertsiz bir yaşam olacağını ümit ediyordum. Paylaşılan mutluluklar ve gittikçe artan yakınlık ve samimiyetle daha az yalnızlıkla dolu bir yaşam. Bir hafta sonunu daha tek başıma geçirdikten sonra onun ilgilendiği hobilerini paylaşmam gerektiğini düşünüyordum ve ondan kulübünde planör kullanmayı öğrenebilmem için yardım rica ediyordum. O hafta sonu kendisi uçuyor ve bana ilk uçuş derslerini veriyordu. İlk yalnız uçuşumda ise neredeyse korkudan ölüyordum. Hem de diğer 7 defasında da bunu başarıyordum. Sonra hamile kaldım ve uçmayı bıraktım, yüzümü kara çıkarmadan. O hala tek başına dışarı çıkıyordu ve ben yine yalnızdım. Bir defasında ondan benimle yemeğe çıkmasını rica ediyordum. Son defa yemeğe gidişimizin üzerinden bir ömür geçmişti. O gazetesini alıyor ve ben bütün gece onu hiç görmüyordum. O akşam eve geldiğinde ilk büyük kavgamızı yapmıştık. İkincisinde bana vuruyordu. Biz annem ve Andreas'a davet edilmiştik. Onların arkeolog olan birkaç arkadaşı da oradaydı. Biz medeni bir şekilde masada sohbet etmeye çalışırken Tobias radyoyu sonuna kadar açıp maç dinliyordu. Eve dönerken yolda onun bu davranışından Şikayetçi oluyordum. Hiddetten köpürmüş gözlerle üzerime doğru geliyordu ve elinin tersiyle kafama, çeneme, gözlerime ve burnuma vurmaya başlıyordu. Ta ki ben bayılıp yere yığılıncaya kadar. Ben kendime geldiğimde o oturma odasında kanepede oturup gazete okuyordu. Ağzımdan kan damlıyordu. Ben anneme telefon etmeye çalışıyordum ancak o gelip telefonun aizesini çıkarıyordu ve beni yatak odasına kilitliyordu. Ben pencereden aşağı iniyor ve kapalı gözlerle ana caddeye doğru koşuyor ve beni bir arabanın ezmesini ümit ediyordum. Ancak hiçbir şey olmuyordu. Böylece ben de endişeli bir vaziyette arkadaşlara gidiyordum. Onlar da bana bu durumumu bir boşanma durumu halinde bir doktora tespit ettirmemi tavsiye ediyorlardı. Ben bunu yapmıyordum. Çünkü belirsiz bir sadakattan dolayı evliliğimizin yıkılacağını kabul etmekten korkuyordum. Hamile kaldığımda bir kız çocuğum olsun diliyordum. Belki bizim yaşamımızı değiştirebilirdi. O kendisiyle uçabilecek ve futbol oynayabilecek bir oğul istiyordu. Bense bir oğul düşüncesinin beni niye bu kadar ürküttüğünü bilmiyordum. Benim babam kız olarak değersizliğimi bana yeterince hissettirmişti. Tobias da aynı olumsuz düşünceleri bende uyandırmaktan iyi anlıyordu. Eğer çocukken benim de bir penisim olsaydı bana bu kadar kötülük edemeyecekti. Onun olmasaydı beni bu kadar iğrenç bir şekilde tiksindiremezdi. Belki de hamileliğim süresince rüyamda sık sık penisi kesilmiş bebekler görmemin ve hıçkırarak uyanmamın sebebi buydu. Eşimin de benzeri şekilde hükmü vardı üzerimde ve onun da o şeyi vardı. Ama ben penisi olan erkeklerden ve çocuklardan korkuyordum ve ümitsiz bir şekilde normal olmaya çalışıyordum. Ben sürekli Ivo'yu özlüyordum. Vücudum, ruhum, kalbim onu arzuluyordu. Bir kez daha ait olmayı, birlikteliği hissedebilseydim. Mozart'ı ve Hindemith'i el ele dinlediğimizde beni bir huzur duygusu kaplıyordu. Bir kez daha o manevi dorukları yaşamak, düşünmek, tartışmak, uyanık olmak. Bu babamın parasıyla donatılmış ve pahalı döşenmiş daireye girdiğimde sanki zaman durmuştu ve ben kendimi ölmüş gibi hissediyordum. Kendimi yaşarken gömülmüş gibi hissediyordum bu dört duvar arasında. Her dakika sevincim ve gençliğim çalınıyordu. İçimde gelişen çocuğumdan başka yaşam benim için anlamını yitirmişti. Ne yakınlık ne de şefkat vardı. Doğum. Yırtılıyormuşum hissindeydim. Bağırıyor ve itiyordum ve birdenbire harika bir kız sahibiydim. Şimdi bana hiçbir şey olamazdı. Onu göğsüme bastırdığımda bana ne kadar yabancı olduğuna şaşırmıştım. İnsanın kendi öz bebeğini tanımaya çalışması gerektiğini bilmiyordum. Ben gülüyor ve ona merhaba küçük yabancı, seninle tanıştığım için çok mutluyum diyordum. Tobias ise sen ve senin komik İngiliz mizahın, kutlarım, çok cesurdun diyordu. O bana benim sevdiğim mavi kantaron çiçeği, bir tane daha portakal rengi ruj ve yeşil bir plisele etek getirmişti. Bu bana kürtajda getirdiği, hiç giymediğim yeşil kazağa uyuyordu. Babası bana bir altın künye hediye ediyordu ve bu beni çok duygulandırmıştı. Acaba bundan sonra Tobias'la zevk alarak aşk yapabilecek miydik? Şimdiye kadar kadınların erkeklere bir rende görevi gördüğü sonucuna varmıştım. Onlar kadınların üzerinde ta ki bir inilti doruğuna ulaşana kadar yatıyorlardı. Sonra geri çekilip hemen uyuyorlardı kadınlar tek başına terk edilmiş kalırken. Şefkatli okşamalar sadece seks istedikleri zaman olurdu. Babamın beni hazırlamaya çalıştığı sevinçler bunlar mıydı? Eşimin geceleri alelacele okşamaları zorunlu bir alıştırmayı sonuçlandırmak mıydı? Hastanede adını Arlette koyduğumuz bebeğime en iyi şekilde nasıl bakacağımı öğreniyordum. Tekrar evde her saniye onun yatağına koşuyordum, hala nefes alıp almadığını kontrol etmek için. Ben çok sinirli ve gergindim ve herhangi bir şey yanlış yapmaktan korkuyordum. Bir hafta sonra sütüm kesildi. Ben çok bitkindim. Arlette ile birlikte 10 günlüğüne anneme gidiyordum. O da benim kadar tecrübesiz ve sinirliydi. Fakat sonra bir komşu kadın gelip bize yardım ediyordu. O bize bebeklerin oldukça güçlü olduklarını gösteriyordu. Bana fevkalade bir tarzda Arlette ile nasıl başa çıktığını gösteriyordu ve ben daha çok özgüvenle yeniden eve dönüyordum. Bu kıyaslanamaz sorumluluğu almak beni büyük bir sevince boğuyordu. Kızımla geçirdiğim her dakikanın tadını çıkarıyordum fakat yeni taleplere ve aralıksız baskıya yeterli değildim ve Tobias'la ailesinin bitmeyen beklentileriyle hiç başa çıkamıyordum. Onların kabiliyetleri ve kusursuzlukları sürekli gözlerimin önündeydi ve ben bunlara çıldırıyordum. Onların kendi çamaşır makineleri vardı. Bense sadece haftada iki kere apartmanın ortak çamaşır makinesini kullanabiliyordum. Hem de bu kadar çok çocuk bezlerine rağmen ki pek iyi kokular saçmıyorlardı. Yıkanması gereken dağ gibi çamaşır ve ütüler sinirlerimi yıpratıyordu. Bebek benim devamlı dikkatimi, uykusuz nice geceler ilgimi istiyordu. Öyle ki gündüzleri ev idaresinde öğrendiğim çabuklukları yapacak enerjiyi dahi kendimde bulamıyordum. Ev işlerim her geçen gün biraz daha geri planda kalıyordu ve yüksek İsviçre standartlarına uymuyordu. Dolayısıyla ben azarlanıyordum. Annem dışında hiç kimse bana yardım etmiyordu. Nitekim onun da kendi hayatı vardı. Bir akşam Tobias yanıma oturup her gün için ayrı ayrı taksim ettiği ve zarflara koyduğu ev harçlıklarını uzatıyordu. Böylece ben de düzenli harcamaya daha fazla çaba gösteriyordum. Ve 3 günlük alışverişi birden yapıp bir sonraki zarftan para kullanınca yine zorda kalıyordum. Ben çok ümitsiz bir vakaydım. Bu karşılıkla ne kadar az idare edersem o kadar yorgun, keyifsiz, hissiz ve bıkkın oluyordum. Tobias'ın zamanını daha çok erkeklerle geçirdiğini biliyordum. Bu durum beni yine değersiz bir kadın olduğum duygularıma geri götürüyordu. Çocuğa da pek fazla ilgi göstermiyordu ve ben bunun onun kız oluşuyla bağlantılı olduğuna çok emindim. Biz erkeklere sadece hizmet etmekte, hamallıkta iyiydik. Ve bir parça seksle onları memnun kıldıktan sonra bir kenara itiliyorduk. Kendi arzu ve ihtiyaçlarımızı belirtmeye hiç hakkımız yoktu. Onlar önemsiz ve can sıkıcıydılar. O kafama veya omzuma 3 defa hafifçe vurduktan sonra bu onun bana iyi geceler deme tarzıydı. Ben sırtımı dönüyor ve sessizce ağlıyordum. Biriyle birlikteyken kendini yalnız hissetmek gerçekten yalnız olmaktan çok daha kötüydü. Ben çocuk bakıcısı tutup sinemaya gitmeye başlıyordum. Annem ve Andreas'ı öyle sık sık rahatsız etmek istemiyordum. Vivet benimle geliyor ve ara sıra Tobias'la da dışarıda bir akşam geçirebiliyorduk. Ancak diğer çiftleri el ele görmek bana acı veriyordu. En kötüsü de eve onsuz dönmekti. Bazen Tobias eve gelinceye kadar evin arkasında bekliyordum ki boş evde oturmanın ne demek olduğunu o da görsün. Fakat ben yalnız çıkınca bu onu kızdırıyordu ve evliliğimize de bir yararı olmuyordu. Ona gelen telefonların çokluğu bana fazlalık ve lüzumsuz olduğum hissini veriyordu. Onun bir erkek ve bir kız kardeşiyle törelerine bağlı, muhafazakar İsviçreli bir ailesi vardı. Karnaval kulübünde önemli bir fonksiyonu vardı ve havacılık kulübü ve iş yerinde de. O aranılan biriydi. Ev hanımlığı ve annelik görevlerimi bitirdiğimde benim önümde sadece boş akşamlar vardı. Aynadaki aksim benim hala genç olduğumu ve çirkin olmadığımı söylüyordu ancak benim hayatım 20 yaşında bitmiş görünüyordu. Sıkıntı ve ümitsizlikten başka bir şey yoktu içimde. Sık sık çocuk yatağının yanında oturup küçük kızımla konuşuyordum. Bana teselli verip arkadaşlık edemeyecek kadar küçüktü o ve Tobias beni yaşamına katılmaya bırakmıyordu. Biz bir aile miydik? Benim bir aileymişiz gibi bir hissim yoktu. Zaman durmuş gibiydi ve ben ölmenin daha iyi olacağını düşünüyordum. Zamanla Tobias'ın dışarı mı çıktığı yoksa evde mi kaldığı önemini yitiriyordu. O kadar derin bir bunalımdaydım ki sürekli yeniden elimde bulabildiğim her türlü ilaçla kendimi banyo dolabının önünde buluyordum. Hatırlıyorum da bir defasında aynaya bakıp şöyle diyordum. Henüz değil. Buna hakkın yok. Senin küçük bir kızın var. Ama aynadaki aksim bana o sensiz daha iyi durumda olur. Sana hiç kimsenin ihtiyacı yok diyordu. Daha sonra koşup onu kollarıma alıyordum. O kadar tatlı görünüyordu ki iri gözleri ve lop yanaklarıyla. Niçin kimse ona bakma sevincini paylaşmıyordu? Onu kendime yaklaştırıyor ve seni asla terk etmeyeceğim ufaklık diyordum. Onu öpüyordum. Seni seviyorum fakat kendimi o kadar yararsız hissediyorum ki. Öyle çaresiz ve yalnız. Onu tekrar yatırırken tulumunda bir delik tespit ediyordum. Bu bana yapmam gereken onca şeyi hatırlatıyordu. Yamamak, dikmek, ütülemek, yıkamak, alışveriş yapmak, temizlemek, pişirmek, kızartmak ve hazırlamak. Ben 3 tane uyku hapı alıp yatıyordum. Zira biliyordum ki aksi takdirde sadece uyanık bir halde Tobias'ın her zamanki gibi geç bir vakitte eve gelmesini bekleyecektim. Sinirlenecektim, daha fazla kızacak, kıskanacak ve hayal kırıklığına uğrayacaktım. Ertesi sabah ben uyuyordum ve Tobias keyifsizdi. Biz tartışıyorduk. Ben çocuğumu alıp günün geri kalanını yatakta değersiz romanlar okuyarak geçiriyordum. Bozguna uğramış, unutulmuş. Öğlen yemeğine hazır bir çorba ve konserve ravioli pişiriyordum. Tahmin edileceği gibi o oldukça acı bir şekilde şikayet ediyordu. Ben kendimi iyi hissetmediğimi söylüyor ve ondan akşama adam akıllı yemek beklediğini duyuyordum. Yine tek başıma ağlıyordum. Sonra bakıcıyı çağırıyor ve şehre gidiyordum. Uyuşmuş gibi sokaklarda dolaşıyordum. Benimle konuşacak, bana dokunacak, benden hoşlanıp beni sevecek birini özlüyordum. Herhangi birini. Ve biri bunu yaptı. Bir Macardı. Pek kibar değildi, hatta pasaklıydı ama bana gülümsüyordu ve ben kendimi yine insan gibi hissediyordum. O benimle konuşuyor ve yakınlaşma teşebbüsünde bulunuyordu. Ben hayır diyecek durumda değildim. Sonra kendimi o kadar kötü hissettim ki eve gidip Tobias'a her şeyi anlatıyordum. O da beni yazılı bir itirafta bulunmaya zorluyordu. Bir gün gelip de boşanmak isteyecek olursan çocuğu kaybedeceksin ve benden de tek kuruş nafaka alamayacaksın. Sen sadece berbat bir ev kadını ve kötü bir anne değil, bir sürtük ve orospusun da. Nefret ve kinden kendinden geçmiş gibiydi. Sık sık yastığına içinde onu sevmek istediğimi söylediğim ve bir evlilik deyince neler düşündüğümü açıkladığım mektuplar koyuyordum. Kendimi ne kadar değersiz ve sevgisiz hissettiğimi yazıyordum. Ondan ilgisini benimle paylaşmasını, benimle ortak bir şeyler yaratmasını, bir şeyleri, herhangi bir şeyleri birlikte yapmamızı rica ediyordum. Onun içinse benim mektuplarım tamamen manyakça bir şeydi. O bana onu boğduğumu haykırıyordu. Ben istediğimi yaparken o bütün gün bizim için çalışıyormuş, bu yüzden de akşamları ve hafta sonları boş zamanları olsun istiyormuş. Unut şu tipik İngiliz romantik saçmalıklarını. Sen İsviçre'desin ve bir İsviçreli ile evlisin. Eğer böyleyse onu terk edeceğimi söylüyordum ona. Zira böyle bir İsviçreli evliliği bana göre değildi. Onun siyah gözleri korkutucu bir ifade alıyordu ve alnında bir damar kabarıyordu. Ben korkudan çarpılmış gibiydim. Hiç kimse beni terk edemez. Asla. Çok sessiz ve kontrollü bir sesle konuşuyordu. Ben de Andreas'ın karısının yaptığının aynısını yaparım. Seni burada istediğim kadar da tutarım. Sen asla boşanmayı düşünme. Hele çocuğunu hiç alamazsın. Ve şimdi buna uymasını öğreneceksin. Yoksa ben sana gösteririm. Senden nefret ediyorum diyordum. Sen bir koca değil bir canavarsın. Niçin dünyadaki onca adamın içinde seninle karşılaşmak zorundaydım? O da bir zamanlar babamın yaptığının aynısını yapıyordu. Kaldırdığı koluyla üzerime doğru geliyordu. Benim de ona geri vuracağımı bildiğinden beni kendisine yaklaşmaya bırakmıyordu. Ben oltadaki bir balık gibi çırpınıyordum ve sonra o bana vuruyordu. Ben duvara çarpıyordum. O, ben kendi öz babamı sarhoş olduğu için yere sermiş adamım diyordu. Sonra da gidiyordu. Arlette de uyuyordu. Ona koşup ağlıyordum. Günlerce ağlayan bir zavallıydım. Her günkü öğünleri hazırlamakta bile oldukça zorluk çekiyordum. Her türlü fantazimi kaybetmiştim ve sonunda bittiğimi hissettiğim gün geldi. Ben öylece orada durup, Tanrım, bu duvarların beni ebediyen gömmelerine izin verme diyordum. Bebeğimi kucağıma bastırıyordum. Lütfen buna bir son ver, kurtar beni buradan. Ben burada bir gün daha kalıp bu duvarlara bakmaya dayanamayacağım. O gün aklıma sürekli babamın faremi nasıl öldürdüğü geliyordu. Onu okuldan eve dönerken altı pençe hayvan pazarından sıcak ve yumuşak, sadece bana ait olacak bir şeye sahip olma özlemiyle almıştım. Bu özlem o kadar güçlüydü ki karşı koyamıyordum. Kimseye söylememeliydim. Formamın kemeri belimde çok sıkı olduğu için onu bluzumun içine koyuyordum. Çok tatlı bir duyguydu ve artık kendimi yalnız hissetmiyordum. Evde onu elbise dolabımdaki bir ayakkabı kutusuna saklamak için hemen odama sıvışıyordum. Biraz da yiyecek ve su kaçırıyordum yukarıya babam gelmeden önce. İki gün boyunca her şey yolunda gidiyordu. Gizlice pisliğini pencereden aşağı çırpıyordum. Ve sonra bir gece babam benim yatağıma gelmişti ve farenin tırmalamalarını duyuyordu. O ayağa kalkıp dolabın kapısını açıyordu. Ne olduğunu gördüğünde bana kötü bir bakışla bakıyor, pijamalarını giyerek bana "Sana ev hayvanlarına tahammülüm olmadığını söylemiştim," diyordu. Aşağıya indi ve bir pense ile geri geldi. Bir eliyle beni gırtlağımdan yakalıyordu, diğer eliyle de pense ile fareyi kuyruğundan yakalıyordu. Hayvan korkunç şekilde ciyaklıyordu. Bu şekilde merdivenleri iniyor, beni şöminenin önüne itiyor ve hayvanımı kor ateşin üzerinde nasıl tuttuğunu seyretmeye zorluyordu. Herhangi bir şey yapmaya cesaret edemiyordum. Hiçbir zaman bir şey yapamıyordum. Beni elimle orasını ovmaya zorladığında bile, ta ki omuzlarım ağrıyıncaya ve şeyini ağzıma sokmasına kadar. Kusmak zorunda kalsam da sonra faremi görüyordum hala, onun ciyakladığını duyuyordum. Her şey o kadar üzücü ve iğrençti ki, gözyaşlarım, sümüğüm ve onun şeyi yüzümden aşağı akıyordu. Şimdi de omuzlarımı ve ensemi ovuyordum. Onlar hala serttiler ve ağrıyorlardı da genellikle. Etrafıma bakınıyor ve ne alışveriş ne de yemek yaptığımı fark ediyordum. Arlette'nin maması hariç. Ve tekrar pişirecek gücü bulamıyordum kendimde. Tobias ne diyecekti acaba yemek bulamayınca? Radyoyu açıyordum. Beni bir panik alıyordu. O beni tokatlayacaktı. Tea for two and two for tea, a boy for you and a girl for me diye şarkı söylüyordu bir ses ve ben oturup düşünüyordum. Kim kendine bir kız ister diye. Nasıl olur da bir adam mutluluk dolu olurdu benim için bir kız. Aklımdan kadınlık organlarını geçiriyordum ve fenalaşıyordum. Bu düşünceyle öyle iğrenç ve pis hissediyordum ki kendimi. Kızlar kötüydü, kötü kokarlar, kanamaları vardı. Erkekler tarafından kullanılır, yaralanırlardı ve bundan hoşlanmalıydılar. Duygusal olmalıydılar ve her gece buna doymamalıydılar. Fakat sevgi neredeydi? Ben bir kızdım ve bu tüm sorunlarımın sebebiydi, ancak ben bir kız çocuğu istemiştim. Özellikle kendime kızların kötü olmadıklarını kanıtlamak için. Ben bebeğime bakıyordum ve ondaki her şey dört dörtlük, temiz ve sevilmeye değerdi ve ben kendi kendime bunun bende neden böyle olmadığını, benim kızımı bulduğum gibi ebeveynlerimin beni aynı böyle hoş ve muazzam bulmamalarının nedenini soruyordum. Beni dövebilirdi, korkuyordum. Bu içimdeki sızı, of bu sızı, bu karışıklık, yalnızlık. Aniden çılgın gibi toplanmaya başlıyordum. Öyle otoriter bir şekilde büyütülmüştüm ki hiçbir hakkımı geçerli kılamayacağıma inanıyordum hep. Kendi kararlarımı vermeye hakkım yoktu. Ne cüretle düşünmeye cesaret edebilirdim. Ben sadece bana söylenenleri yapmalıydım. Radyoyu kapattım. Bir karara varmak güç ve kuvvet istiyordu. Düğünden önceki gece nasıl dua ettiğimi hatırlıyordum. Lütfen sevgili Tanrım, bir deprem olmasını sağla. Buraya yeni evimize taşındığımız gibi farkına vardım ki Tobias sadece annesini bir kadınla değiştirmişti. Aslında bekarlık hayatını devam ettirmişti. O kendi yaşam şeklini değiştirmemişti. Ancak benim için her şey farklıydı. Bir karar vermek istiyordum. Annem ne derdi acaba? Onun annesi, babası, kız ve erkek kardeşi ne derlerdi? Tobias nasıl tepki gösterecekti? Ben ne yapmalıydım? Ne olacaktı? Son kez yaşamımda kendim bir karar verdiğimde babamın intiharına sebep olmuştum. Bebeğimin eşya ve bezlerini bir bavula koyuyordum. Diş fırçamı da alıyordum. Saat 6 olmak üzereydi. Bir saat sonra o eve gelecekti. Bir taksi çağırdım. Tobias daima annemin tavsiyesi üzerine babamın mirasıyla aldığım Borgward Isabella'yı kullandığından hiç arabam olmamıştı. Ben Arlette'yi anneme götürüyor, ona her şeyi anlattıktan sonra bir taksiyle Friedmatt'a gidiyordum. Bu bir tımarhaneydi. Şu sıralar ona psikiyatri kliniği deniyor. Gerçi bu o kadar aşağılayıcı gelmiyor, ancak bu da en az o kadar korkutuyor. Ama bu korku, ürkütücü niyetimle elimde tabletlerle yaşamdan bezmiş bir halde bir çocuk annesi olmama rağmen banyoda durmamla karşılaştırılamazdı.